Ayrım 36, Pekin'den gelen adam Henning Mankell, sayfa 419. Yaru bir kere daha dikkatsizlik edip etmediğini gözden geçirdi. Şu ya da bu sefer kendisine aşırı güvenmiş ve kibrine kapılıp ipin ucunu kaçırmış olabilir miydi? Eğer öyle yapmışsa büyük bir hata işlemişti ve hatalar her zaman cezalandırılırdı. ''Daha fazlasını bilmeliyim.'' dedi. ''Söyledikleriniz çok belirsiz, çok genel.'' Talimatlarımız gereği daha fazla açıklama yapmamız mümkün değil. Suçlamaların isimsiz yapılmış bile olsalar bir kaynağı olmalı. Söyleyebileceğimiz bir şey yok. Yaru daha fazla bilgi alabilmek için karşısındaki iki adama rüşvet vermeyi düşündü. Ama riske girmeye cesaret edemedi. Birinin ve hatta ikisinin de üzerinde sohbeti kayda alan gizli mikrofonlar olabilirdi. Elbette dürüst olmaları ve rüşvet kabul etmemeleri ihtimali de vardı ama öyle devlet memurlarına pek rastlanmazdı. ''Bu suçlamalar asılsız.'' dedi Yaru. ''Beni ve şirketlerimi ilgilendiren dedikoduları bana ilettiğiniz için minnettarım. Ama suçlamaları yönelten kişinin adını gizlemeyi tercih etmesi çoğunlukla o suçlamaların yalan olduğunun delilidir. İnsanlar kıskançlıklarından böyle şeyler uydurur. Şirketlerimde işlerin kanunlara uygun bir şekilde yürütülmesine özen gösteririm. Ayrıca hükümetim ve partimizin müdürlerimi kontrol altında tuttuğumu tespit etmekte güçlük çekmeyeceğine güvenim tam. Elbette ufak tefek usulsüzlüklerle ilgilenmem beklenemez. Neredeyse 30 bin çalışanım var. Yaru toplantının sona erdiğini belli etmek için ayağa kalktı. İki adam eğilerek onu selamladı ve odadan çıktı. Gittiklerinde Bayan Şeng'i aradı. ''Güvenlik şeflerinden birini arayıp bu iki adam hakkında bilgi edinmesini isteyin.'' dedi. ''Patronları kimmiş öğrensin. Ardından bütün müdürlerimi arayıp 3 gün sonra toplantı yapacağımızı haber verin. Herkes katılmak zorunda. Hiçbir bahane kabul etmiyorum. Gelmeyen olursa hemen o anda kovulacak. Bu meseleyi çözmeliyiz.'' Yaru öfke içindeydi. Yaptıkları başkalarının yaptıklarından kötü değildi. Chen Wuyang gibi adamlar sık sık aşırıya kaçar ve yaptıkları yolsuzluklara ek olarak kendilerine yardımcı olan devlet memurlarına kaba davranırdı. O uygun bir günah keçisiydi ve kimse onu özlemeyecekti. Yaru ilerleyen saatleri sonraki adımını planlamak ve müdürlerinden hangisinin kendisini ispiyonlamış olabileceğini düşünmekle geçirdi. İçlerinden biri gizli anlaşmalar ve rüşvetler konusunda yetkilileri bilgilendirmiş olmalıydı. 3 gün sonra müdürleriyle birlikte Pekin'deki bir otelde toplandılar. Yaru mekanı seçerken dikkatli davranmıştı. Yılda bir kez orada toplantı yapar ve kimsenin güvende olmadığını göstermek için müdürlerinden birini kovardı. Sabah saat 10'da konferans salonunda toplanan adamlar her zamankinden solgun görünüyordu. Hiçbiri toplantının neyle ilgili olduğunu bilmiyordu. Yaru salona girmeden önce onları 1 saat bekletti. Stratejisi basitti. İlk önce cep telefonlarına el koydu. Böylece birbirleriyle veya dış dünyayla konuşma şansları kalmadı. Sonra onları dışarı yolladı. Her biri yanında Bayan Şeng'in çağırttığı nöbetçilerden biriyle ufak bir odada bekleyecekti. Ardından hepsini tek tek sorguya çekti ve birkaç gün önce uyarıldığını anlattı. Ne diyorlardı? Herhangi bir açıklama yapabiliyorlar mıydı? Yaru'nun bilmesi gereken bir şeyler var mıydı? Yüzlerini yakından inceledi. Aralarından biri söyleyeceklerini önceden hazırlamış mıydı? Biri öyle yapmış olsa Yaru sızıntının kaynağını bulduğuna emin olabilirdi. Ama tüm müdürler duyduklarına aynı ölçüde şaşırmış ve öfkelenmişti. Gün sona ererken suçluyu bulamadığını kabullenmek zorunda kaldı. Hiçbirini kovmadan gitmelerine izin verdi ama hepsine şirketlerin güvenliğini incelemeleri için sıkı talimatlar vermişti. Ancak birkaç gün sonra Bayan Sheng araştırmacıların gizli servisten gelen adamlarla ilgili raporlarını getirdiğinde Yaru tamamen yanlış bir iz üzerinde olduğunu anladı. Sekreteri içeri girdiğinde yine Afrika'da yaptıracağı evin planlarını inceliyordu. Kadına oturmasını rica etti ve lambayı yüzünü gölgede bırakacak şekilde ayarladı. Onun sesini duymaktan hoşlanırdı. Neden bahsediyor olursa olsun ister ekonomik bir rapor, ister hükümet yetkililerinin verdiği yeni talimatların özeti her zaman sanki masal anlatıyormuş gibi gelirdi. Kadının sesindeki bir şeyler ona uzun zaman önce unuttuğu çocukluğunu hatırlatıyordu. Ya da belki ondan çalınan çocukluğu demeliydi. Hangisi olduğuna emin değildi. Öyle ya da böyle, olup bitenlerin ablanız Hong Xiu'yla bağlantısı var. Gizli servisteki en üst düzey yetkililerle yakın temas halindeydi. O sabah sizi ziyaret eden adamlarla ilgili yaptığımız bütün araştırmalarda ablanızın adı karşımıza çıkıp durdu. Adamların bahsettiği bilgilerin ablanız trajik bir şekilde ölmeden kısa süre önce gizli servise ulaştırıldığını tahmin ediyoruz. Yine de üst düzey yetkililer bu bilgilerin araştırılmasını emretmiş görünüyor. Yaru Bayan Sheng'in duraksadığını fark etti. Bana söylemediğiniz şey nedir?
Emin olmadığım bir şey.
Hiçbirimiz hiçbir şeyden emin olamayız. Araştırılmamı en tepeden biri mi emretmiş?
Söylentilerin doğru olup olmadığını bilmiyorum ama yöneticilerimizin Chen Wuya'nın idamıyla tatmin olmadığı söyleniyor.
Yaru baştan aşağı ürperdi. Bayan Sheng'in daha fazlasını söylemesine gerek yoktu. Bu sözlerin altında yatan imaları kavramıştı. Bir günah keçisi daha mı? İşleri ciddiye aldıklarını ve yolsuzluğa savaş açtıklarını ispatlamak için zengin bir adamı daha mı mahkum etmek istiyorlar?
Bayan Sheng başını salladı.
Yaru iyice gölgelerin arasına çekildi. Başka?
Hepsi bu kadar.
Gidebilirsiniz. Bayan Sheng odadan ayrıldı. Yaru yerinden kıpırdamadı. Kendini düşünmeye zorladı ama içten içe kaçıp gitmek istiyordu. Hong Xiu'yu öldürmeye karar verdiğinde ve bu cinayetin Afrika'da işlenmesini planladığında ablasının hala kendisine sadık olduğuna emindi. Elbette dünya görüşleri farklıydı ve sık sık tartışıyorlardı. Örneğin doğum gününde tam da o odada ablası onu rüşvet almakla suçlamıştı. İşte o zaman Hong Xiu'nun er ya da geç kendisi için büyük bir tehlikeye dönüşeceğini anlamıştı. Şimdi daha erken harekete geçmiş olması gerektiğini görüyordu. Hong Xiu tahmin ettiğinden çok önce terk etmişti onu. Yaru başını iki yana salladı. Önceden aklına gelmeyen bir şey şimdi kafasına dank etmişti. Kendisinin ablasına yaptığını ablası da ona yapmaya hazırlanmıştı. Tetiği kendi çekmeyi planlamıyordu. Hong Xiu kardeşinin devletin elinde ölmesini tercih etmişti. Yaru idama mahkum edilecek olsa ablası kararın ne kadar doğru olduğunu söyleyenlerden olurdu. Yaru birkaç yıl önce polisler şirketlerini bastığında ülkeden kaçmak zorunda kalan arkadaşı Lai Chengxing'i düşündü. Kendini ve ailesini kurtarabilmesinin yegane nedeni adamın her an havalanmaya hazır bir özel bir jetinin olmasıydı. Çin'le suçlu değişimi anlaşması imzalamamış olan Kanada'ya kaçmıştı. Bir köylünün oğluydu ama Deng sayesinde kariyer yapmayı ve zengin olmayı başarmıştı. Kuyu kazarak işe başlamış, kaçakçılığa geçmiş ve bütün kazancıyla yatırım yaparak akıl almaz bir servet elde etmişti. Yaru bir keresinde Xiamen mahallesinde inşa ettiği Kızıl Malikane'yi ziyaret etmişti. Arkadaşı ayrıca huzur evi ve okul inşa etmek gibi sosyal sorumluluklar da üstlenirdi. Yaru o günlerde bile Lai Chengxing'in kibirli tavırlarından rahatsız olmuş ve arkadaşını para saçmakta dikkatli davranması konusunda uyarmıştı. Bir akşam karşılıklı oturup Chengxing'in verdiği adla ikinci hanedanı yani yeni kapitalistleri kıskanan insanlardan bahsetmişlerdi. İskambil'den şato yıkıldığında ve Lai Chengxing ülkeden kaçmak zorunda kaldığında Yaru şaşırmamıştı. O kaçtıktan sonra adamla iş yapanların çoğu idam edilmişti. Diğerleri yani yüzlercesi hapse atılmıştı. Ama adam doğduğu yoksul mahallede hala cömert biri olarak anılıyordu. Verdiği bahşişlerle taksi şoförlerini zengin etmiş ve sebepsiz yere dağıttığı cömert hediyeleriyle yoksul ailelere mutluluk vermişti. Yaru ayrıca Lai'nin şimdi anılarını yazdığını da biliyordu. Bu da Çin'deki pek çok üst düzey yetkiliyi ve politikacıyı endişelendiren detaylardan biriydi. Lai çok şey biliyordu ve artık Kanada'da yaşadığı için ona sansür uygulamak imkansızdı. Ama Yaru'nun ülkesinden kaçmaya niyeti yoktu. Şimdi zihninde bir düşünce daha şekillenmeye başlamıştı. Hong Xiu'nun arkadaşı Ma Li de Afrika seyahatinde onlarla birlikteydi. Yaru iki kadının uzun sohbetler ettiklerini biliyordu. Dahası Hong Xiu her zaman mektup yazmaktan hoşlanan biri olmuştu. Ma Li, Hong Xiu'nun yazdığı suçlayıcı bir mektuba sahip olabilir miydi? O mektubu gizli servise teslim etmiş olması mümkün müydü?
Yaru 3 gün sonra kışın en şiddetli kum fırtınalarından biri Pekin'i kasıp kavururken Ma Li'nin Güneş Tanrısı Parkı yakınlarındaki ofisini ziyaret etti. Ma Li, ekonomik analizlerle ilgilenen bir hükümet departmanında çalışıyordu ve Yaru'nun başına bela açabilecek kadar kıdemli değildi. Bayan Sheng ve asistanları Ma Li'yi araştırdıklarında yüksek düzeyden hiç kimseyle bağlantısı olmadığını keşfetmişlerdi. Ma Li'nin iki çocuğu vardı. Kocası önemsiz bir bürokrattı. İlk kocası 1970'te Vietnam Savaşı'nda öldüğü için yeniden evlenmesine ve bir çocuk daha doğurmasına hiç kimse itiraz etmemişti. Her iki çocuk da kendi başlarına yaşıyordu. Büyük olan kızı öğretmenleri eğiten bir okulda danışmanlık yapıyordu. Oğlu ise Şangay Hastanesi'nde cerrahtı. İkisinin de Yaru'yu endişelendirebilecek bağlantıları yoktu. Ama Ma Li'nin birlikte zaman geçirmekten hoşlandığı iki torunu olduğunu zihninin bir köşesine yazdı. Bayan Sheng Ma Li ile bir görüşme ayarladı. Görüşmenin neyle ilgili olduğunu söylememiş, sadece Afrika seyahatiyle bağlantısı olduğunu belirtmişti. Acil demişti. Bu sözler onu endişelendirmiştir diye düşündü arabasının arka koltuğundan şehri izleyen Yaru. Zamanı bol olduğu için şoförden kendisiyle bağlantısı olan bazı inşaat alanlarından geçmesini istedi. Son dönemde en önem verdiği mesele olimpiyat oyunlarıydı. Yaru yeni stadyumun yapılacağı alandaki binaların yıkımı için yapılan ihaleyi kazanmıştı. Bugüne dek kaptığı en büyük kontrattı. Politikacılara ve devlet görevlilerine yapılacak ödemeler çıkarıldıktan sonra bile milyarlar kazanmayı bekliyordu. Araba Ma Li'nin çalıştığı sıradan görünüşlü binanın önünde durduğunda kadın girişteki merdivende onu bekliyordu. Ma Li dedi Yaru, seni görmek bana büyük bir trajediyle sonuçlanan Afrika seyahatimizi hatırlattı. Her gün sevgili arkadaşım Hong Xiu'yu düşünüyorum dedi Ma Li, ama Afrika benim için geçmişte kaldı, bir daha oraya gitmeye niyetim yok. Bildiğin üzere her gün Afrika ülkeleriyle yeni anlaşmalar imzalanıyor. Uzun süre ayakta kalacak köprüler inşa ediyoruz. Ma Li'nin pencereleri yüksek duvarlarla çevrili ufak bahçeye bakan ofisine uzanan ıssız koridorda yürürken sohbet etmeyi sürdürdüler. Bahçenin ortasında kış olduğu için çalışmayan bir fıskiye vardı. Ma Li konuşma süresince rahatsız edilmemek için telefonunu kapatıp misafirine çay ikram etti. Yaru birilerinin kahkaha attığını duydu. Gerçeği aramak bir salyangozun başka bir salyangozu kovalayışını seyretmeye benziyor dedi Yaru, yavaş ama kararlı. Yaru kadının gözlerinin içine baktı ama Ma Li bakışlarını kaçırmadı. Bazı dedikodular duydum diye devam etti Yaru. Duyduklarım hoşuma gitmedi. Şirketlerimle ve karakterimle ilgili dedikodular, kaynağını merak ediyorum. Kim bana zarar vermek istiyor diye kendime sordum. Beni kıskanan her zamanki insanlar değil, başka biri olmalıydı. Sebeplerini anlayamadığım biri.
Neden şerefine leke sürmek isteyeyim?
Kastettiğim bu değildi. Kendime sorduğum sorular basit. Bu dedikoduları kim yayıyor? Bu bilgiler kimin elinde? Neler döndüğünü kim biliyor?
Neden bahsettiğini anlamıyorum. Hayatlarımız birbirinden çok farklı. Ben devlet memuruyum. Sen gazetelerde adını okuduğumuz büyük bir iş adamısın. Benim önemsiz hayatımla kıyaslandığında hayal bile edemediğim bir hayat sürüyorsun.
Ama Hong Xiu'yu tanıyordun dedi Yaru. Kendime çok yakın bulduğum ablamla arkadaştın. Yıllar sonra Afrika'da karşılaştınız, uzun uzun sohbet ettiniz. Bir sabah seni odasına çağırdı. Sonra Çin'e döndük ve hakkımda dedikodular yayılmaya başladı.
Ma Li'nin beti benzi attı. Beni hakkında kötü konuşmakla mı suçluyorsun?
Benim konumumdaki birinin elinde delil olmadan böyle bir şey söyleyemeyeceğini biliyorsundur. Diğer bütün ihtimalleri eledim. Geriye tek bir açıklama, tek bir kişi kaldı.
Ben mi?
Hayır.
Hong Xiu mu kastediyorsun öyleyse ablanı?
Çin'in geleceği konusunda anlaşamadığımız sır değil. Tarihe, politik ve ekonomik gelişmelere bakışımız farklıydı.
Birbirinize düşman mıydınız?
Düşmanlık yavaş yavaş ortaya çıkabilir, neredeyse görünmezdir. Toprağın denizden yükselişi gibidir. Birdenbire varlığından haberdar olmadığın bir düşmanın olduğunu keşfedersin.
Hong Xiu'nun isimsiz şikayetleri silah olarak kullanacağına inanmakta güçlük çekiyorum. Öyle biri değildi.
Biliyorum, zaten ben de bu yüzden soruyorum. Ablamla ne konuştunuz?
Mali yanıt vermedi. Yaru kadına düşünme şansı tanımadan devam etti.
Belki de bir mektup söz konusudur dedi yavaşça. Belki konuştuğunuz sabah sana bir mektup vermiştir. Haklı mıyım? Bir mektup mu var? Ya da benzeri bir evrak. Sana ne söylediğini ve ne verdiğini bilmeliyim.
Sanki öleceğini hissetmişti dedi Mali. Sürekli o sabahı düşünüyorum. Neden o kadar endişeli olduğunu bir türlü çözemiyorum. Benden cesedinin yakıldığına emin olmamı istedi. Küllerin parktaki Longtanhu Guangyuan gölüne serpilmesini vasiyet etti. Ayrıca eşyalarıyla ilgilenecek, kitaplarını ve giysilerini dağıtacaktım.
Başka?
Hepsi bu.
Bunları söyledi mi yoksa yazmış mıydı?
Bir mektup yazmıştı. Ezberleyip yaktım.
Yani kısa bir mektuptu.
Evet.
Neden yaktın? Anlattığın kadarıyla o bir vasiyetname sayılır.
Kimsenin bana yalancı muamelesi yapmayacağını söylemişti. Yaru bir yandan söylenenleri düşünüp bir yandan kadının yüzünü inceledi.
Sana bir mektup daha vermedi mi?
Niye versin?
Belki bu ikinci mektubu yakmamışsındır. O mektubu başka birine vermişsindir.
Tek bir mektup aldım. Bana yazılmıştı. Sonra da onu yaktım. Hepsi bu.
Bana yalan söylemen senin için hiç iyi olmaz.
Neden yalan söyleyeyim?
Yaru kollarını iki yana açtı. İnsanlar neden yalan söyler? Neden o yeteneğe sahibiz? Çünkü bize avantaj sağlar. Yalanlar ve gerçekler birer silahtır Mali. Ve yetenekli insanların elinde kılıçtan keskin olurlar.
Hala kadının gözlerinin içine bakıyordu ama Mali yine bakışlarını kaçırmadı. Başka bir şey var mı? Bana söyleyeceklerinin hepsi bu kadar mı diye sordu.
Hepsi bu kadar.
Sanırım er ya da geç istediğim bilgilere ulaşacağımı anlıyorsundur.
Evet. Yaru düşünceli düşünceli başını salladı. Sen iyi birisin Mali, ben de öyleyim. Ama insanların bana yalan söylediğini keşfedersem son derece can sıkıcı birine dönüşebilirim.
Bildiğim her şeyi sana anlattım.
Güzel, iki torunun var Mali. Onları dünyadaki her şeyden daha çok seviyorsun.
Kadının irkildiğini fark etti. Beni tehdit mi ediyorsun?
Kesinlikle hayır. Sana bana doğruyu söyleme şansı sunuyorum.
Sana ne biliyorsam söyledim. Hongxiu bana Çin'deki gelişmelerin kendisini korkuttuğundan bahsetti. Ama tehditlerden veya dedikodulardan söz etmedi.
Peki, öyle olsun.
Beni korkutuyorsun yavru. Bunu hak edecek ne yaptım?
Seni korkutan ben değilim. Bunu gizli mektubuyla Hongxiu yapıyor. Bu konuyu onun ruhuyla konuşmalısın. Seni endişelerinden kurtarmasını iste ondan.
Yaru ayağa kalktı. Mali sokağa kadar adama eşlik etti. Binanın önünde el sıkıştılar. Yaru arabasına bindi. Mali ofisine dönmeden önce tuvalete gidip kustu. Sonra masasının başına geçti ve Hongxiu'dan gelen mektubu ezberledi. Mektup sohbet boyunca çekmecelerden birindeydi. Öldüğünde öfke içindeymiş diye düşündü Mali. Ne olursa olsun kimse bana araba kazasının nasıl olduğuna dair tatmin edici bir açıklama yapamadı. O akşam ofisten çıkmadan önce mektubu ufak parçalara ayırıp tuvalete attı. Yaru geceyi Pekin'in gece hayatıyla tanınan mahallelerinden San Litun'daki bir gece kulübünde geçirdi. Arka odalardan birindeki yatağa uzandı ve kulüpte çalışan kızlardan Li Wu'ya sırtına ve boynuna masaj yaptırdı. Aynı yaşlardaydılar ve bir zamanlar sevgiliydiler. Kadın hala onun güvendiği az sayıdaki insandan biriydi. Yaru ona da ne söylediğine ne söylemediğine dikkat ederdi. Ama kadının kendisine sadık olduğunu biliyordu. Li Wu Yaru'ya masaj yaparken her zaman çıplak olurdu. Gece kulübünde çalan müziğin sesi içeri sızıyordu. Odanın ışıkları kısık, duvar kağıdı kırmızıydı. Yaru Mali ile yaptıkları konuşmayı zihninden geçirdi. Her şey Hongxiu ile başlıyor diye düşündü. Yaptığım en büyük hata beklemekti. Aileden olduğu için bana sadık kalacağına inanmıştım. Li Wu sırtına masaj yapmaya devam ediyordu. Yaru aniden doğrulup kadının elini tuttu. Canını mı yaktım?
Yalnız kalmak istiyorum Li Wu. Sana ihtiyacım olduğunda seslenirim.
Kadın odadan çıkarken Yaru doğrulup çarşafa sarındı. Belki de yanlış düşünüyordu. Belki de asıl mesele Hongxiu'nun Mali'ye verdiği mektupta neler yazdığı değildi. ya Hongxiu başkasıyla da konuşmuşsa diye geçirdiği içinden, beni endişelendirmeyeceğini varsaydığı biriyle. Chen Bing'in İsveçli yargıçla ilgili söylediklerini hatırladı. Hongxiu kadınla özel olarak ilgilenmişti. Ablası onunla konuşmuş, gizli bilgileri ona aktarmış olabilir miydi? Yaru yeniden yatağa uzandı. Li Wu'nun hassas parmakları sayesinde boynunun arkasındaki ağrı biraz olsun geçmişti. Ertesi sabah Chen Bing'i aradı. Doğrudan konuya girdi. Ablamın İsveçli bir yargıçla konuştuğundan bahsetmiştin. Onunla ilgili ne söyleyebilirsin?
Adı Birgitta Rosin'di. Soyulmuştu. Sıradan bir olay. Saldırganı teşhis etmesi için onu buraya getirdik. Teşhis edemedi. Ama Hongxiu'ya İsveç'teki cinayetlerden bahsetti. Anlaşılan o cinayetleri bir Çinlinin işlediğinden şüpheleniyordu.
Durum sandığımdan da kötüymüş diye düşündü. Duydukları sıradan bir yolsuzluk suçlamasından çok daha tehlikeliydi. Sohbeti nazikçe sona erdirdi. Artık elinin altında Liu Xin de olmadığı için kendi işini kendisinin halletmesi gerekecekti. Atılması gereken son bir düğüm. Sonra Hongxiu tamamen ve sonsuza dek yenilmiş olacaktı.
36. ayrımın sonu. Sayfa 431.